Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkan, Muhibbane Erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde. Beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı. Lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz, bizler için bahada eşsiz ve her daim nezdimizde, gönlümüzde mümeyyiz gönül dostlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, kavuşturan, konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Elhamdülillah. Aziz dostlar, insanın sosyal yetkinliklerini, becerilerini, arkadaşlıklarını konuşuyoruz. Özellikle kişinin sosyal hayatının, arkadaş çevresinin, dost ve yarenlerinin onun psikolojisine, moral ve motivasyonla başarısına olan etkisine ve katkısına değindik geçmiş haftalarda malumunuz. Bu hafta da yine arkadaşlık ve sosyal yetkinliklerimizin moral ve motivasyonumuza, hayatımıza olan etki ve katkılarını anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Çok kısaca hatırlayacak olursak, iletişim becerilerimizi, ilişki kurma becerilerimizi, işbirliği ve takım çalışmasını, duygusal zekamızı, çatışma yönetimini, sosyal uyum ve esnekliğimizi ve liderlik ve etkileme becerilerimizi ifade ediyordu. Sosyal yetkinliklerimiz, sosyal özelliklerimiz. En son sosyal somut bilinci becerilerini anlatıyorduk. Hani çok kısaca tekrar hatırlayacak olursak toplumsal sorunlara karşı duyarlılık göstermemizi, gönüllü olarak gönüllülük faaliyetlerine katılma yetkinliğimizi, çevresel ve sosyal projelerde gönüllü olarak yer alma yetkinliğimizi ve elbette ki bir insan olarak bireylerin hak ve özgürlüklerini savunma yetkinliği olarak açıklamıştık sosyal sorumluluk bilincini. İnsan malumunuz sosyal bir varlık. Önce anne babasına muhtaç ve onlara ait yaratılıyor ve büyütülüyor. Onların şefkatli ve merhametli sinelerinde. Gelişmesi anne ve baba olmadan hayatta kalması neredeyse imkansız insan denilen varlığın doğumdan itibaren. Sonra bir Afrika atasözünde olduğu gibi bir çocuk yetiştirmek için bir köy gerekir hakikatine uygun bir şekilde. Ona geniş bir aile, o ailenin yaşadığı bir mahalle, köy, kasaba, şehir, ülke ve sonunda şu mavi gezegen dünyayı lütfetmiş Rabbimiz. Kavimleri tanış olalım diye, komşuluğu Allah'a ve ahiret gününe olan imanımız tahdelensin diye, hısım akraba ile bağımızı ise hem ömrümüz hem de rızkımız artsın diye, arkadaşlığı kişinin dinine bile tesir edecek bir muhabbet ve etkileşimde tesis etmiş Yüce Mevlam. Yaşadığımız bölgenin sorunlarını, doğayı, çevreyi, hayvan ve mahlukatı koruyup kollamak ve çevreyi güzelleştirmeyi, yaşadığımız ülkeyle bağımızı imandan bir cüz kılarak ibadetleştirmiş Rabbimiz. Yeryüzündekilere merhameti ve hizmeti kendi rahmetinin tecellisinin bir şartı yapmış. Bütün bunlar bize hakkal yakin gösteriyor ki Müslüman kesinlikle ve kesinlikle sosyal bir varlıktır ve sosyal bir varlık olmak zorundadır aziz dostlarım. Sosyalleşme için gerekli olan özgüvenle teçhiz olması her Müslüman için farz-ı ayındır. Sosyalleşmesine engel olan bahanelerin ardına saklanarak bu ilahi vazifeden asla ve asla kaçamaz bir Müslüman. Çünkü Müslümanların bu sosyal ibadet ve vecibe olan üzerlerine farz-ı ayin olan bu sorumluluktan kaçınmaları tüm Müslümanların kalitesini, etkinliğini, yetkinliğini ve yaşam standardını, hatta mevcudiyetlerini tehlikeye atacaktır. Birazdan açıklayacağım sebepleriyle. Selamı yayın emri apaçıkar bir şekilde ortadayken, efendim ben selam veremiyorum, çekiniyorum, korkuyorum, ürküyorum. Selamun aleyküm diyorum, günaydın diyorlar, tünaydın diyorlar. Apartmanda komşuya asansörde selam verince almıyorlar diyemez. Bunun yolunu, yordamını, eğitimini, terbiyesini almak zorundadır Müslümanlar. Bir dostum, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu şeklinde sünnet-i seniyede var olan selamı ya da Esselamu aleyküm şeklinde var olan selamı uygun olan ortamlarda eğer kullanamadığınızda merhaba deyin. Çünkü Allah Resulü merhaben biküm de demiş. Yani merhaba da bir İslami selamdır. Tabii ki en güzeli, en böyle faziletlisi tam olarak vermektir. Ama bazı ortamlarda da yani eğer ikinci bir selam şekli de varsa sünnet-i seniyede onun da kullanıldığı yerler olabilir diye söylemişti. Bu açıdan Müslüman acilen sosyalleşmek ve sosyalleşmenin tüm yönlerini keşfedip uygulamak zorundadır. Aziz dostlarım, aile programlarında sürekli anlatıyorum. Aile Medeniyetimiz programında toplumsal olarak ümmeti Muhammed'in belini büken bir aile ambargosu belamız var. Allah'ını seven şu Ramazan hürmetine hısım akrabasına ambargo koymasın. Küsmesin, küsmüşse küslüğü kaldırsın. 3 günden fazlasının kat'i haram olduğu şu din-i mübin İslam'ın müminleri olarak, müntesipleri olarak hani en azından Ramazan hürmetine, hiç yapamıyorsa bayram hürmetine, hatta bayramdan evvel 1000 aydan dahil olan o Kadir Gecesi hürmetine küslüğünü kaldırsın inşallah. Allah rızası başımızın tacı. Ama bunun yanında eşini ve çocuklarını seven, çocuklarının geleceğini düşünen, çocukları daha sosyal ve özgüvenli olsun isteyen anne babalar Allah rızası için aile ambargosu yapmasın. Çocuklarının vitaminlerini, akrabayı taallukattan, hısım akrabalardan alacakları vitaminleri kesmesin. Bu konuda Batı hatasını gördü aziz dostlarım. Batı'da da ehli namus bilim insanları çekirdek aile büyük bir yanılgıymış diye vazgeçti bu işten. Bilimsel makaleler yayınlanıyor, dergilerde çarşaf çarşaf haberler çıkıyor basında. Onlar bu yanlıştan dönmüşken, geniş ailenin peşindeyken, aileyi yeniden ihya etmenin peşindeyken biz hala aileyi anne baba çocuk diye anlatıyoruz. Çocuk da şu anda çok azaldı. Hani nerede kaldı diğer aile üyeleri? Çünkü en son TÜİK'in verdiği geçen haftaki rapora göre şu cennet vatanda yanlış duymuyorsunuz 20 milyon gencimiz evlenme yaşında ve hala evlenmemiş. 20 milyon gencimiz evlenme yaşında ve hala evlenmiyorsa, evlenenler bu evlenme yaşını 29-30 yaş arasına doğru çekmişse, 30'undan sonra bile olsa evlenenler çocuk yapmıyorsa, hani çekirdek aile, geniş aile ne durumdayız? Bunu o sizin güzel gönlünüze tevdi ediyorum. Siz firaset sahibi dostlarımsınız. Benim az söylediğimi çok olarak idrak edeceksinizdir aziz dostlarım. Tabii aile yaşanmışlığıyla bizatihi tanımlarda falan değil, tarumar olmuşken, hani ne oluyor diğer aile üyeleri nerede falan diye düşündüğümüzde dede nineler huzur evlerinde. Huzur evi öyle mi? Ey erenler bil ki bereket büyüklerle beraber de demiş büyük şeyhimiz, atamız Şeyh Edebali. Biz neneleri, dedeleri evden kovunca huzur gelecek evlerimiz öyle mi? Onların gittiği yerde huzur evleri olacak öyle mi? Öyle mi zannediyoruz? Akrabalara ambargo var, kimse kimseye gelip gidemiyor, herkes kendi evinde. Komşu ile düşmanız, köylerde kan davalıyız. Ondan sonra bana söyler misiniz aziz dostlarım lütfen nasıl sosyalleşeceğiz? Aile içerisinde de bazı dertlerimiz var. Yani bunların dışında hem ailede hem eğitim sisteminde büyük sorunlarımız var. Bilmiyorum yani gidişat bana gidişat değil gibi geliyor. Tezelden bir an evvel İslam'ın bizi mecbur ve mücbir kıldığı İslami sosyal hayatı inşa etmek zorundayız gibi geliyor bana acizane. Hani bir binanın tuğlaları gibiydik. Hani bir bedenin azaları gibiydik. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminleri tanımlarken bu iki muhteşem metaforu bina ve vücut metaforunu boşuna mı kullanmış sizce? Malumunuz olduğu üzere binalar sağlam zeminlerde, sağlam temeller üzerine inşa edilir. Malzemelerden çalınmaz. Mühendislik hesaplarına, statik hesaplara uyulur. Ne gerekiyorsa o yapılır. Midye tozu içeren deniz kumu ile harç yapılmaz. Çimentodan çalınmaz. Eksik demir kullanılmaz. Binanın bir bölümü ya da malzemelerin bir kısmı kötüyken o binadan iyi, sağlam, güçlü, mukametli olmasını asla düşünemeyiz. O binadan sağlam bir bina olmaz, olamaz. İnşaatta malzemenin en iyisini seçmek, hatta bu malzemelerin en güzelini bizzat en güzel bir şekilde üretmek zorundayken bizler, tıpkı bir binanın tuğlaları gibi, birbiriyle iç içe, omuz omuza, üst üste dizili tuğlaları gibi, çünkü hani biri çökerse hepsi yıkılır ya, birkaç tuğla düşüp duvarda gedik ve delik oluşursa, o binanın izolasyonu zarar görür ya, güvenlik zafiyeti oluşur ya, mahremiyet ilkesi ihlal olur ya, İşte vücut da aynı değil midir aziz dostlarım? Her birinin görevi farklı ve birbirinden bağımsız belli sistemlerden oluşur vücudumuzda. Ama insanın yaşaması için birbirinden bağımsız çalışan bu sistemler tek bir organizmanın sağlık, sıhhat ve afiyeti için muhteşem bir senkronizasyonda çalışırlar. Birbiriyle uyum içinde çalışırlar. Sinir sistemi dolaşım sistemine, iskelet sistemi kas sistemine, endokrin sistemi bağışıklık sistemine, boşaltım sistemi üreme sistemine ve deri sistemi de bütün bunların hepsinin korunup kullanması, muhafazası üzerine hizmetine devam eder. Peki, 8 milyar dünya insandan vazgeçtim. 2 milyar İslam aleminde 57 İslam ülkesi birbirine ne kadar yakın, birbirini ne kadar destekleyen bir sisteme sahip sizce? Aziz dostlarım, ben piyasada acizane 57 İslam ülkesini birbirine yakınlaştıracak bir dizi, bir film, bir yapım görmüyorum. Bir çaba da pek fazla görmüyorum. Gazze konusunda hem İslam aleminde hem de Filistin'in başına gelen tüm kötülükler ve soykırımların kendi başlarına apansızın gelme riski içinde olan Orta Doğu'daki Müslüman ülkelere bir bakalım. Sizce bunlarda niye bir fikir birliği yok? Neden bir arada değiller? Bir binanın tuğlaları, bir vücudun azaları gibi olmakla emrolunmuşlarken, Allah Resulü bir vücudun azaları gibidir Müslümanlar diyor. Bir binanın tuğlaları gibidir diyor, dayanışma halindedir diyor. Hani başımıza bir şey düşecekken, bir binanın yanından geçerken böyle hani bir anda hemen elimizi, kolumuzu böyle başımızı korumayla bir hareket yaparız ya, böyle hemen başımızı korumaya alırız iki elimizle, iki kolumuzla. Ne oldu? Sistem, vücudun sistemleri entegre çalışıyor işte. Peki vücut böyleyken, Allah Resulü de Müslümanları bir vücut gibi tanımlamışken, başımıza bundan daha büyük ne tür bir bela gelmesini bekliyoruz ki? Başımıza üşüşüp beynimizi didikleyen kafirlere karşı hala elimizle kolumuzla bir koruma refleksi yapmaktan aciz durumdayız. Neyi bekliyoruz can dostlarım Allah aşkına? Elimiz azıcık yansa, azıcık ya. Elimiz sürekli acı sinyalleri gönderiyor beyne, sürekli. Saniyede 100'e yakın sinyal gidiyormuş. Ben yandım diyor. Acilen bir şey yap diyor. Hemen bir soğuk suya tutuyoruz. Buz tedavisi yapıyoruz. Yanık kremi sürüyoruz. Şu yaşadığımız gönül yangınında harabeye dönen İslam şehirleri, tarumar edilen anneler, kızlar, evlatlar ve hanelerden arşa uzanan feryadı figanların şu yürek yakan acı sinyalleri neden Müslümanların beynine ulaşmıyor? Ulaşsa da Müslüman, Müslümanca bir şey yapamıyor dersiniz. Neden? Size sosyalleşmenin önemini şöyle izah edeyim değerli Erkam Radyo dinleyenleri. İslam coğrafyalarının hemen hemen hepsinde kan, gözyaşı ve acı vardır bugün değil mi? Ama neden en çok Filistin gündemimizde dersiniz? Elbette bunun İslami, vicdani, ahlaki, bölgesel etkileri vardır. Anadolu'nun savunması, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dediği gibi Gazze'den başlar. Elhak doğrudur. Ama sosyal medyayı da en iyi ve en doğru kullanan onlar da bunun da acılarının bunca zamandır gündemimizde olmasında etkisi ve payı vardır diye düşünüyorum. İslam ülkelerinin diğer kan ağlayan coğrafyalardaki acı çeken kardeşlerimizin sosyal becerileri Filistinli kardeşlerimiz kadar yüksek olmadığı için onlar acılarını ve yaşadıklarını Filistin ve Gazze kadar gündeme taşıyamıyorlar. Ya da becerileri olsa bile yaşadıkları ülkenin gaddarlığı dolayısıyla sosyal medya erişimleri imkansız denecek düzeyde zor ve hakikaten imkansız. Dolayısıyla gözden ırak, gönülden ırak hükmünce gündemimize giremiyorlar. İşte tam da bu yüzden birbirimizle tam olarak Allah Resulü'nün ifade ettiği şekilde bir binanın tuğlaları ve vücudun azaları mertebesinde iç içe geçecek, iç içe olacak, haberdar olacak bir sosyal ağ kurmak ve bu ağın içinde olmak zorundayız. Bakın Elon Musk'a ne diyor? Ben dünyayı özgürleştireceğim. Starlink diye bir uydu sistemi kurmuş. Şu anda diyor mesela en son geçen haftaki açıklaması, Starlink'in hizmetini kessem şu anda bütün iletişim Ukrayna'da durur diyor. Malumunuz şu anda dünya yörüngesinde yaklaşık olarak 5400 Starlink uyduları, operasyonel uzay aracı var. Ne yapıyorlar bununla? İşte dünya üzerinde ne kadar iletişim içerisinde olmasını istediği yerler varsa o bölgelerde, kimisinde ücretli ama birçoğunda ücretsiz. İşte Ukrayna'yı destekliyorlarsa, ki şu anda Trump'la durdu bu destek biliyorsunuz, destekledikleri dönemlerde Rusya'ya karşı onlara ücretsiz internet hizmeti veriyordu. Diyelim ki az evvel anlattığım şekliyle o mazlum coğrafyalarda yaşadıkları devletin gaddarlığı dolayısıyla sosyal medyaya erişimleri imkansız. Biz o imkanı tanıyalım. Bu da Müslüman'ın vecibesi değil mi? Yani 57 İslam ülkesi bir Elon Musk kadar olamıyor mu aziz dostlarım? İşte bu açıdan tam da bu yüzden, tam olarak da bu yüzden Allah Resulü'nün ifade ettiği şekilde bir binanın tuğlaları ve vücudun azaları mesabesinde iç içe olacak, haberdar olacak bir sosyal ağ kurmak ve bu an içinde olmak da bizim bir vecibemiz ve görevimiz. Zorundayız bunu bir an evvel yapmaya. Bu illa dijital olacak diye bir kaide yok. Ama hacca bugün en kolay ulaşım hava yolu ile, değil mi? Bu kutsal yolculuk bin bir zahmet ve eziyet ile eski zamanlardaki gibi 3-5 aylık sürelerle develerin sırtında da olur. Belki de o çileyi yaşayan insanların nezdinde haccı kendi gönüllerinde çok daha farklı bir yere getirir. O 3-5 aylık yolculuk döneminde sosyalleşmeyle alakalı o hac arkadaşları, o kervan arkadaşları şu andaki eş dost arkadaştan çok daha yakın bir dostluk oluşturur. Ama ne kadar imkan dahilinde bu sizce? 3-5 ayı bırakın, 3-5 günlük bile işimizden alıkoyamıyoruz kendimizi. 3-5 dakika bile telefona bakmasak, mesajlara bakmasak, maillere bakmasak kendimizi rahatsız hissediyoruz. Böylesine küresel bir hızın vaki olduğu, cari olduğu global dünyada acaba hangi yöntemle vecibeleri yerine getirmemiz lazım? Siz olsanız hangisini tercih ederdiniz mesela? Teknoloji içinde zararları da barındıran bir fırsatlar dünyası. Doğru kullanmak ve özellikle bu iletişim teknolojilerine yatırım yaparak, ki dünya ekonomisinin %21'ini oluşturuyor şu anda. Yani 100 küsur trilyon dolarlık bir şey küsuratları atarsak neredeyse hani yaklaşık hesap 110-118 arası bir rakamdan bahsediliyor. Hani 100 kabul etsek 21 trilyon dolarlık bir pay iletişim teknolojilerinde. Onun için bu çağ teknofeodal bir çağ diyen kişiler artmaya başladı. Bu konudaki teknoloji şirketlerinin hükümetlere olan baskısı, dünya siyasetine olan baskısı dolayısıyla acaba teknofeodal bir çağa mı girdik? Hükümetlere baskı olup ulus devletlerin erkleri, güçleri, meşruiyetleri ellerinden alacak mı diye bakan bilim dünyasında yazılan makalelere rastlıyorum son birkaç aydan beri. Dolayısıyla bu iletişim teknolojilerine belli yatırımlar yaparak birbirimizle sürekli online olmak zorundayız. Bunu sürekli internette surf yapmak anlamında söylemedim. Hani çocuklarımız da online olmak istiyor. Wireless kapalıysa hayat durmuş gibi oluyor. Ben bu anlamda söylemedim. Dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslümanın başına bir iş geldiğinde ondan anında haberdar olacak bir sistem kurmak zorunda Müslümanlar. Allah Resulü'nün Medine'de bir Müslüman bacımızın başına gelen Yahudiler tarafından eza ve taciz olayına, tecavüz olayına nasıl karşılık verdiği malumunuz yani. En önemli vecibimiz bugün namusumuzu korumak değil mi aziz dostlarım? Hani ben bakıyorum konuşmalara, yüreğim yanıyor. Büyüklerimizin konuşmalarına bakıyorum, kurumların konuşmalarına bakıyorum. Bazılarıyla da konuşuyoruz yüz yüze, toplantılarda. Diyorum efendim acaba evimizde bir zalim, gaddar, cani, soysuz gelmiş olsa, salonda eşimize, kızımıza tecavüz ediyor olsa, bizim gündemimizde ne olur acaba? Örneğin acı bir örnek olduğu malumunuz aziz dostlarım. Sizce de öyle, bence de öyle. Özür diliyorum. İnşallah haddi aşmamışımdır ama alemi İslam'ın yaşadığı sıkıntı şu anda inanın bu şekilde yani. Ama gündemimize bir bakalım. Gündemimizde neler var? İşte bu kadim sosyalliği kendi aramızda tesis etmememiz, kendi kendimize bir binanın tuğlaları, bir vücudun azaları gibi iç içe geçmeyişimiz yüzünden ayrı, gayrı, dağınık, ilgisiz, alakasız, vurdum duymaz neme lazımcı. Özde biraz yıpranmış ama sözde kardeşler olarak yaşıyoruz hayatımızı. Malumunuz uzmanlar depremlerde can kaybını önlemek için depremi 3-5 saniye önce haber verecek erken uyarı sistemleri kurmak için milyarlarca dolar harcıyorlar bütün dünyada. Yer istasyonları, fay hatları, denizaltı sensörleri, uzaktan algılama sistemleri, kinetik, dijital ve optik sismometreler vesaire. Amaç ne? Faydaki olası bir kırılmayı 3-5 saniye, bak sadece 3-5 saniye erken algılayıp insanlara en azından camdan vesaire atlamak için veya bir önlem almak için birkaç saniye zaman kazandırmak. Birkaç saniyenin hatırına milyarlarca dolar yatırım yapıyorlar. Peki Müslümanların başına gelen ve son 30 yılda 15-20 milyon Müslümanı katleden şu alçak saldırılarla ilgili hiç mi bir erken uyarı sistemi ve bu saldırıları önleme sistemi kuramayacağız? Kurmayalım mı? Kurmamamız mı lazım? Yoksa kurmamız mı lazım? Ne diyor o güzel gönlünüz? Unutmayın lütfen, bütün bunların başlangıç noktası sosyalleşme. Her zaman söylerim aziz dostlarım, şu muazzez din-i mübini İslam'ın %50'si iletişim, diğer %50'si de takımdaşlıktır diye. İki haftadır sizlerle paylaştığım sosyalleşme konusundan anlaşılacağı üzere, sosyalleşmeye imkan tanıyacak bir iletişim tarzı, üslubu ve stratejisine sahip olmak İslami bir emirdir, farzdır, farz-ı ayındır. Selam vermesi ve selamı yaymasıyla, geçim ehli bir insan olmasıyla, kendisi insanlarla geçinen ve kendisiyle de iyi geçinilen bir insan olmasıyla, nezaketiyle, güler yüzüyle, güzel konuşmasıyla, Müslüman iletişimi güzel bir insan demektir. Müslüman karşısındaki kişiye kendini kötü hissettirmeyen insan demektir. Tek başına kılma yerine cemaatle namaz kılmasıyla, camiye gitmesiyle, kestiği kurbandan konu komşu akraba fakir fukaraya bir pay ayırmasıyla, zekatı toplumsal bir borç olarak kazancında hakları olan hak sahibi yoksullara dağıtması ile, hacca gitmesi ile, sıla-i rahim bağı ile, komşusu atarken tok yatan olmaması ile Müslüman çok ama çok iyi bir takımdaş demektir. Ve hem iletişim hem de takımdaşlık mükemmel bir sosyalleşme aracıdır aziz dostlarım. Ve sosyalleşme öyle hadi sosyalleşelim arkadaşlar diye emir vererek olmaz. Sosyalleşme büyük bir insan yetiştirme ve geliştirme projesidir. Lütfen sosyalleşin. Çocuklarınıza karşı en büyük vecibeniz onları sosyal bir varlık olarak yetiştirmektir. Programın başında anlattım. Tüm yönleriyle anlattım. Bu hem Allah'ın hem de Allah Resulü'nün bu ümmetten beklentisidir aziz dostlarım. Buna bir de tersinden bakarsak. Sosyalleşmediğimiz zaman ne oluyor'a bakarsak bakın neler çıkar karşımıza. İlişkilerde zayıflama, silik, sönük, şahsiyetsiz ve özgüvensiz insanlar, kendi içine kapanmış ve izole olmuş toplumlar, empati ve anlayış eksikliği yaşayan topluluklar, toplumsal kuralları, kaideleri, normları ihlal eden, birbiriyle kaynaşamayan, birbirini anlayamayan gruplar ve elbette ekonomik olarak bu ayrılık ve gayrılığın getirdiği sıkıntılar. Ekonomik sıkıntıya bir örnek olarak mesela, size kardeşleriyle geçinemediği için aile şirketinden o büyük ölçekli, o başarılı, o güzel aile şirketinden ayrılıp ölçek ekonomisi nimetlerinden faydalanamadığı için de küçüle küçüle yok olan kişileri verebilirim. Az olsun benim olsun. Şimdi ne onun ağız kokusunu çekeceğim, niye onun emri altına gireceğim diye. Anlaşamadığı için, iletişime geçemediği için, iyi bir takımdaş, arkadaş, yoldaş, kardeş olamadığı için aile şirketini iptal eden, küçülte küçülte bölük pörçük bir halde başarısız hale getiren kişileri örnek olarak verebilirim. Bu anlamda sosyalleşmenin faydalarına bilimsel bir örnekle inşallah bu hafta konuyu birazcık daha toparlamış olayım aziz dostlarım. Amerika'da Rosetto isimli bir İtalyan kasabasının öyküsüne yazar Malcolm Gladwell'in Outliers, yani Çizginin Dışındakiler adlı kitabında rastlamıştım. Rosetto, İtalya'da yoksul bir köy. Küçük bir kasabada diyebilirsiniz. Daha iyi bir yaşam umuduyla bir grup Rosettolu Amerika'ya göç ediyor ve gittikleri yere İtalya'daki kasabalarının aynısını kuruyorlar. Yamacı inip çıkan dar sokaklarda birbirine yakın, iki katlı evler, bir kilise, evlerin arka bahçelerinde hayvancılık ve çiftçilik yapıyorlar, okullar, park, rahibe manastırı, mezarlık inşa ediyorlar. Ana caddeleri boyunca küçük dükkanlar, fırınlar, restoranlar açıyorlar. Giyim ticareti için giysi üreten atölyelerde çalışıyorlar. Uzun zaman eski dilleri olan İtalyancayı konuşuyorlar kendi aralarında. Yani Rosetto kendi kendine yetebilen ve çevresindeki toplumlarca hiç tanınmayan minik, kendi içine kapalı minik bir dünya gibi sanki. Stuart Wolf olmasaydı belki de öyle kalmaya, o içerideki o güzel örnekleri bütün dünyanın görmesine imkan tanımayacak bir hale gelebilirdi. Doktor Stuart Wolf bir gastroenterolog. Oklahoma Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 1950'lerin sonunda Rosetto'daki yerel bir tıp derneği tarafından konuşma yapmak üzere davet ediliyor. Konuşması bitince de oradaki doktorlardan biriyle sohbete başlıyor. Ev sahibi doktor şöyle bir şey diyor: aziz dostlarım, 17 yıldır bu meslekteyim. Bana çevredeki her yerden hastalar gelir, ancak Rosetto'dan gelip de 65 yaşın altında kalp hastalığına yakalanmış birisiyle daha hiç karşılaşmadım. Doktor Wolf hayretler içerisinde kalıyor. Çünkü hani 60'lı yıllar, o sırada Amerika'da kolesterol ve kalp hastalığı oranı çok yüksek. Şimdiki çok daha yüksek ama o zaman da yüksek. Hatta 65 yaşın altındaki erkekler arasında en önde gelen ölüm nedeni bu tür kalp hastalıkları. Doktor olup da kalp hastalığıyla karşılaşmamak imkansız. Hele hele 17 yıldır karşılaşmamak inanılmaz derecede imkansız bir şey. O yüzden konuştuğu doktor, sohbet ettiği doktor da güvenilir bir doktor. Bir araştırma yapmaya karar veriyor Doktor Wolf. Aziz dostlarım, burada bir parantez açmak istiyorum. Bilmem dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ben anlatırken. Bu büyük bilimsel keşfin kapısını açan şey de bir sosyal faaliyet. İki doktorun bir toplantı düzenlemesi, bir başka bir eyaletten bir doktoru ya davet etmesi ve toplantı bitince de herkesin çekilip gitmesi değil, oturup biraz sohbet etmesi. O sohbet, o muhabbet açıyor böyle bir vakayı. Doktor Stuart Wolf, Oklahoma'daki meslektaşları ve öğrencilerine yardım istiyor. Olabildiğince gerilere ne kadar gidebiliyorlarsa kasabadaki kayıtlardan, ölüm raporlarını gözden geçiriyorlar, ailelerle görüşüyorlar. Epey bir müddet Rosettolları davet edip onları inceliyorlar. Kan örnekleri alınıyor, EKG'ler çekiliyor, tıbbi konsültasyonlar yapılıyor. Ortaya çıkan sonuçlar inanılmaz derecede şaşırtıcı oluyor. Rosetto'da 55 yaşın altında kalp krizinden ölen ya da herhangi bir kalp hastalığı belirtisi gösteren hemen hiç kimse olmamış. 65 yaş üzeri erkekler arasında kalp hastalığından ölüm oranı tüm Amerika'dakilerin yarısı kadar. Ve Rosetto'da her türlü nedenle ölüm oranı beklenenin %30-35 daha altında. Şu anda Amerika'nın bu konuda trilyonlarca dolar harcaması, formda kalmaya, fit olmaya, anti-aging ile yaşlanmaya karşı, hani bir sektör biliyorsunuz, trilyonlarca dolar harcamaya razılar. Zenginler bütün mal mülklerini bu konuda harcamaya razılar. Hani en büyük gayeleri bu zaten. Bu zaten Rosetto kasabasında normal bir durum. Doktor Wolf araştırmayı biraz daha genişletiyor. Oklahoma'dan bir sosyolog arkadaşını da davet ediyor. Ev ev dolaşıyorlar. 21 yaş üzerindeki herkesle tek tek görüşüyorlar. Hiç intihar vakası yok kasabada. Hiç alkolizm vakası yok. Hiç ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı vakası yok. Suç oranı çok düşük. Sosyal yardım alan hiç kimse yok. Hani bütün bunlar Amerika için düşünürsek imkansız denecek kadar bir önemli bir veri yani. Mesela Dr. Wolf'un kendi ihtisas alanına giren mide rahatsızlıklarına dair peptik ülser gibi falan hiçbir vaka yok. İnsanlar sadece yaşlıktan ölüyor. Eceliyle o kadar yani. Doktor Wolf şöyle düşünüyor. Rosettolar diyor, İtalya'da eski alışkanlıklarından gelip sürdükleri ve onları mevcut Amerikalardan daha sağlıklı kılan kimi beslenme alışkanlıkları yüzünden bu durumdadırlar diye. İtalyan hani mutfağıyla. Ancak böyle olmadığı çabucak ortaya çıkıyor. Rosetto'lular da yemeklerini daha sağlıklı bir seçenek olan Akdeniz kültürü mutfağına göre zeytinyağı yerine İtalya'da kullanmış oldukları hayvansal yağlarla pişiriyorlar. Ağır hayvansal yağlar. Dr. Wolf, Rosetto'ların tipik beslenme alışkanlıklarını diyetisyenler analiz ettirdiğinde kalorilerini %41 gibi büyük bir oranda yağlardan aldığını ortaya koyuyor. Burası insanların gün doğumunda yataktan kalkıp yoga yaptıkları ya da bisiklete atlayıp 10 kilometre aktif pedal çevirdikleri bir kasaba da değil. Spor etkinlikleri, spor faaliyetleri, alışkanlıkları da yok. Mesela bir başka bölgede Pensilvanya Rosetto'ları çok sigara içiyor. Birçoğu obez sınırının üzerinde şişman. Ama bulgular diyet ve egzersizle açıklanmıyorsa genetikle açıklanabilir mi? Bunun için Rosetto'ların Amerika'nın başka yerlerinde yaşayan akrabalarını inceliyorlar. Bu da değil. Pensilvanya'da dağ eteklerinde temiz havada yaşamak mı etkili acaba? Rosetto'ya en yakın iki kasaba, dağın hemen aşağısında bulunan Bangor ile birkaç kilometre uzaktaki Nazareth. İkisi de inceleniyor. Rosetto ile yaklaşık aynı büyüklükte. İkisinin nüfusu aynı türden. Yani çalışkan Avrupalı göçmenlerden oluşuyor. Benzerlik var sosyolojik olarak. Dr. Wolf araştırmayı derinleştiriyor. İki kasabanın da tıbbi kayıtlarını tarıyor. Ve şaşırtıcı bir şey, Nazare ve Bangor'da 65 yaş üzeri erkeklerde kalp hastalanan ölüm oranı Rosetto'nun 3 katı. Tabii şaşkına dönüyorlar. Bir çıkmaz sokak daha karşılarında. Düşünmeye başlıyorlar, araştırma devam ediyor. Rosetto'nun sırrı diyet, egzersiz, genetik, lokasyon, temiz hava olmadığına göre acaba neydi? Tabii deneyin içerisinde sosyologlar da var, psikologlar var. Sırrın bir başka yerde olduğunu Dr. Wolf ve arkadaşları kasaba çevresinde yürüyüş yaptıkları bir sırada buluyorlar. Rosetto'ların sosyal ilişkide dikkatlerini çekiyor. İtalyanca sohbet etmek için sokakta saatlerce ayakta durmaya üşenmiyorlar. Yürümekten üşenmiyorlar. Birlikte olmaktan üşenmiyorlar. Arka bahçelerinde komşularıyla birlikte pişiriyorlar yemeklerini. Birbirlerini çok sık ziyaret ediyorlar. Evlerde çoğunlukla iki ya da üç kuşak bir arada yaşıyorlar. Geniş aile formu var. Bu evlerde sevgi ve saygı gördükleri Amerikan yaşam standartlarına göre en üst düzeyde. Kiliseye devam oranı çok yüksek. İnancın bütünleştirici ve sakinleştirici etkisini hep birlikte yaşıyorlar. Nüfusu 2000 altında olan bir kasabada, dikkat edin aziz dostlarım, 22 sivil toplum kuruluşu saptıyorlar. Hani 2000'in altında bir kasabada hani bir tane olsun, iki tane bir dernek olsun. Yani 22 ne yani? Zenginleri kendilerini gösteriş ve şatafatlı yaşamdan uzak tutuyorlar. Diğerlerinin yoksulluklarını, başarısızlıklarını kapatmaya teşvik eden böyle bir normal hayat felsefesine sahipler. İhtiyacı olanlara elinden geldiğince yardımcı oluyorlar. Başarısızlıklar hemen tolere edilmeye, halledilmeye çalışılıyor. En azından hoşgörüyle yaklaşılıyor. Kasabada sevgiye dayalı bir yaşam felsefesi her yanı sarmış. Aralarında güçlü, koruyucu, kollayıcı, sevgi dolu bir sosyal yapı kurulmuş. Rosetto'nun gizemi, yaşam felsefesi ve sosyal bağlarının güçlü olmasıymış meğerse. Bu araştırma yaklaşık olarak 20-22 yıl sürüyor aziz dostlarım. Ve en sonunda bilim dünyası bu sosyal hayatın bireyselde insan psikolojisine, hatta fizyolojisine, hatta biyolojisine olan katkı ve etkisini hem bireysel anlamda hem de toplumsal anlamda hem de ailevi olarak ortaya koyuyor. İnsanların birbiriyle, komşusuyla, ailesiyle ve yaşadığı bölgedeki diğer bölge sakinleriyle güçlü dostluk, arkadaşlık, sıcak ve samimi ilişkileri ve bağları onları sağlıklı, sıhhatli, afiyetli yapıyor aziz dostlarım. Kısadan hisse, bizi birbirimize Rabbimizin şefkat ve merhamet bağıyla bağlayan şu mübarek Ramazan hürmetine inşallah bizler de çok daha fazla sosyalleşelim ve o sosyalleşmenin gereği olan yardımlaşmayı, dayanışmayı, birbirimizle olan kaynaşmayı Ramazan hürmetine sağlayarak bayramı bayram tadında izzetle yaşayalım inşallah. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celle'ime emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.